Hazreti İbrahim ateşe değil, cehennem gibi zorluklar yaşatan cezaevine atılmıştır. Huzurdaki dosyada müvekkil, Adnan Oktar'ın Mehdiyet inancını sözde örgütün ideolojik temeli olarak kullandığı ve Mehdilik iddiasında bulunarak sözde örgütün motivasyonunu ayakta tuttuğu öne sürülmektedir. Müvekkilin Mehdiyet inancına sahip olmasının sebebi, örgütsel bir amaç değil, Allah'ın peygamberine vahiyle bildirdiği gerçeğine inanıyor olmasıdır. Yani anayasal bir hak olarak inancının ifadesidir. Müvekkil Adnan Oktar tarih boyunca tüm peygamberlerin ve salih müminlerin inançları sebebiyle benzer şekilde tutuklanmış, düşman hukukuna maruz kalmış ve haksızlığa uğradığını bilmektedir. Bu peygamberlerden biri de Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim ateşe değil, cehennem gibi zorluklar yaşatan cezaevine atılmıştır. Konuyla ilgili müvekkilin araştırma ve düşüncelerinin sunumudur. Allah müminler için hayati önem taşıyan bazı konuları sadece salih müminlerin anlayabileceği şekilde Kur'an'ın içine üstü örtülü olarak saklamıştır. Bu sırları içeren ayetler müteşabih ayetlerdir. Müteşabih yani, birden fazla mana taşıyan, mecaz, teşbih, temsil içeren bu ayetlerin asıl manalarını yalnızca Allah bilir ve bu bilgiyi kullarından ilimde derinleşenlere de bildirir. Yüzeysel düşünen, Allah'ın üstün kudretini ve sanatını takdir edemeyen ve samimiyetten uzak olanlar ise müteşabih ayetlerin hikmetlerini anlayamazlar. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Kur'an'ın ayetlerinin sarih manalarının altında müteaddit mana tabakaları vardır derken de bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Yani Kur'an'da anlatılan her kıssa, her olay, her ayetin ilk okumada anlaşılan manasının ardında kat kat derin manalar, hikmetler, işaretler, ibretler bulunmaktadır. Ayetlerin ardındaki tabaka tabaka gizli manalar zamanla gerçekleşen olaylarla daha net anlaşılır ve görülür. Kişinin imani derinliği ve samimiyetiyle bu anlayış açılır. Müteşabih ayetler hüküm ayeti olmaz. Bu ayetlerde belli bir olay herkesin anlamayacağı tarzda ve gizli şekilde anlatılır. Olay gerçekleştikten sonra bu müteşabih ayetle ne anlatıldığı belli bir kişi veya kesim tarafından anlaşılır. 1. Ahir zamanın sırları müteşabih ayetlerle müminlere açılmıştır. Kur'an her döneme ait bir kitaptır ve her dönemi anlatır. Yalnızca peygamberimiz dönemini ya da geçmişte yaşamış peygamberleri değil geleceği de anlatır. Dünya tarihinin en önemli dönemi olan ahir zaman, yani dünyanın tarihinin sonu, bu dönemde yaşanacak olaylar, İslam'ın dünyaya hakimiyeti, Mehdiyet'in tüm aşamaları, Mehdi ve talebelerinin yaşayacakları olaylar, Hazreti İsa'nın yeniden yeryüzüne dönüşü gibi önemli hadiseler de Kur'an'ın müteşabih anlatımıyla hikmeti görebilenler için adım adım, olay olay anlatılmıştır. Bediüzzaman, elfaz-ı Kur'aniye öyle bir tarzda vaaz edilmiştir ki, her bir kelamın, her bir kelimenin, her bir harfin ve hatta bazen bir sukununun çok vücuhu yani anlamı bulunuyor. Her bir muhatabına ayrı bir kapıdan hissesini verir demektedir. Yani her bir harfin dahi içinde saklanmış bir anlam, mana ve bilgi vardır. Allah her kelimeyi belli bir hikmet ve sebeple kullanmıştır. Örneğin Hazreti Meryem'in doğu tarafında bir yere çekildiğinin ayette vurgulanmış olması bir hikmete binaen Allah'ın doğuya işaret etmesidir. Hadislerde de Mehdi'nin doğudan çıkacağı haber verilmiştir. Bu bilgiye vakıf olan alimlerin ayetin hikmetine vakıf olması mümkün olur. Benzer şekilde Hazreti Musa'nın elinin beyaz olarak çıkmasının belirtilmesi, Hazreti Yusuf kıssasında gömleğine özel olarak dikkat çekilmesi, Hazreti Zülkarneyn'in yolculuklarında bataklık olan batıya, güneşin siperi olmadan halka ulaştığı en yüksekteki şehire, iki set arasında olan şehre dikkat çekilmesi, Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın iki denizin birleştiği yerde buluşması, Kehf ehlinin mağarasının önünde iki kolunu uzatan kelpe dikkat çekilerek, iki kolunu uzatıp kelepçelenmeye işaret olması gibi Kur'an'da geçen çok sayıda ifade ve olay müteşabih olarak ahir zamanı anlatmaktadır. Ahir zamanda çıkacağı haber verilen Dabbetül Arz da Kur'an'da tamamen müteşabih bir üslupla anlatılmıştır. Ahir zamanda özellikle de son dönemlerde internetin ve internet üzerinden kullanılan yapay zeka programlarının ortaya çıkmasıyla Dabbetül Arz'ın manası tam olarak anlaşılmıştır. O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler. Neml Suresi 82. Ayette haber verildiğine göre birinci mana, dabe yerden mamuldür. İkinci mana, dabe konuşan ve belli bir mesaj veren bir şey ya da varlıktır ve bu konuşması tüm insanlara yöneliktir. hadislerde de davetül arzın bir adımda uzun mesafeler kat edebileceği, yüzünün insan yüzü gibi olacağı, insanlarla konuşacağı, her yere gideceği, görüntüsünün fil kulağına, gözünün domuz gözüne benzeyeceği anlatılmaktadır. Dabbenin yerden mamul olduğunun bildirilmesi, metal, demir, bakır, çinko, kobalt, krom gibi yerden çıkan madenlerden oluşan bir yapısı olacağını göstermektedir. Bu maddeler günümüzde kullanılan bilgisayarların temel yapısını oluşturmaktadır. İnsanlarla konuşması, insan suretinin kolaylıkla ekranda oluşması, bilgisayarın kapağı açıldığında fil kulağını andırması, tam üzerinde domuz gözü gibi küçük kamera gözünün olması ve çok kısa sürede uzun mesafe kat edebilmesi de internet ağına işaret etmektedir. Bilindiği üzere, internet sayesinde artık bilgiye ulaşmak da, bilgiyi aktarmak da, insanlarla konuşup görüşmek ve iletişim kurmak da son derece hızlı ve kolay olmaktadır. İnternet ağı vesilesiyle Kur'an'ın insanlara anlatılması da daha hızlı olacaktır. Ahir zamanda bilgisayar ve internet, İslam ahlakının yeryüzüne hakimiyeti açısından ehemmiyetli bir araç olacaktır. İkinci, hiçbir olay aklın iradesini ortadan kaldıracak şekilde olmaz. İman ve teklif, ihtiyar, irade, dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan, perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedihi, açık olmaz ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zaruri olmaz. Ta ki Ebu Bekirler alaya illiyine çıksınlar ve Ebu Cehiller esfeli safiliğine düşsünler. İhtiyar, irade kalmazsa teklif olamaz. Ve bu sır ve hikmet içindir ki mucizeler seyrek ve nadir verilir. Hem dar-ı teklifte, Allah'ın kullarını sorumlu kıldığı yükümlülüklerde, gözle görülecek olan alameti kıyamet, kıyamet alametleri ve eşrat-ı saat, kıyamet saati, bir kısım müteşabihat-ı Kur'aniye, bazı müteşabih Kur'an ayetleri gibi kapalı ve tevilli oluyor. Yalnız güneşin mağripten, batıdan çıkması, bedahet, kesinlik derecesinde herkesi tasdike mecbur ettiğinden, tevbe kapısı kapanır, daha tevbe ve iman makbul olmaz. Çünkü Ebu Bekirler, Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar. Hatta Hazreti İsa aleyhisselamın nüzulü dahi ve kendisi İsa aleyhisselam olduğu nuru imanın dikkatiyle bilinir. Herkes bilemez. Hatta Deccal ve Süfyan gibi eşhası müthişe, kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar. Şualar 5. Şua sayfa 609. Bediüzzaman Hazretleri burada hem müteşabih ayet ve hadislerin anlaşılmasında hem de ahir zamana dair bilgilerin doğru yorumlanmasında çok önemli bir gerçeğe dikkat çekmektedir. Dünyada imtihan devam ettiğinden aklın iradesi hiçbir koşulda ortadan kalkmaz. Aklın iradesinin ortadan kalktığı bir durum olsa tüm insanlar zaten kaçınılmaz olarak iman edecektir. O zaman da samimi olarak iman edenle inanmadığı halde mecbur kaldığı için iman ettiğini söyleyen arasında Bediüzzaman'ın ifadesiyle Ebu Bekirlerle Ebu Cehillerin arasında bir fark kalmayacaktır. Bu da Allah'ın sonsuz adaletine, şanına ve adetullah'a uygun olmayacağından böyle bir şey olması mümkün değildir. Örneğin, Hazreti İsa bilinen anlamda beşikteyken konuşmuş olsa, orada bulunan tek bir kişinin bile iman etmemesi mümkün olmayacaktır. Beşikteki bir çocuğun konuştuğunu gören bir insanın Hazreti Meryem'e ithamda bulunması, Hazreti İsa'nın peygamberliğini inkar etmesi ve Allah'a inanmaması imkansızdır. Böyle bir ortamda ise imtihan ortamından bahsedilemez. Bu sebeple burada müteşabih bir anlatım olduğu açıktır. Benzer şekilde Hazreti İsa'ya gökten sofra inmesi, Kehf ehlinin 309 yıl mağarada uyumaları, Hazreti Meryem'in yanında her gün yemek bulunması, Hazreti Musa'ya denizin ikiye ayrılması ve benzeri olaylar Allah'ın aklın iradesini ortadan kaldırmayacak şekilde gerçekleştirdiği müteşabih bir anlam içeren olaylardır. Üçüncü, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması müteşabih bir anlatımdır. Hazreti İbrahim'in devrin zorba kralı tarafından kendisi gibi inanmadığı ve yaşamadığı için tutuklandığı Kur'an'da, Kur'an tefsirlerinde ve İslami kaynaklarda bildirilir. Aşağıda detaylarıyla ve delilleriyle izah ettiğimiz üzere Hazreti İbrahim fiziki olarak bir ateşin içine atılmamıştır. Ateşe atılma, Hazreti İbrahim'in kaldığı cezaevinin zorlu koşullarını ifade eden müteşabih bir anlatımdır. Hazreti İbrahim bilinen anlamda fiziki bir ateşin içine atılmış olsa ve bedeni hiçbir zarar görmeden o ateşin içinden çıkmış olsa, bu aklın iradesini ortadan kaldıracak bir olay olacaktır. Zira rivayetlerde ve bazı tefsirlerde anlatıldığı üzere, Hazreti İbrahim'in atılması için ateş yakılmış, ateş onca insanın gözü önünde bir anda göle dönüşmüş ve içinde balıklar belirmiştir. Hatta günlerce bu ateşin yakılacağı alana odunlar taşınmış, bir mancınık inşa edilmiş ve Hazreti İbrahim güya ateşin içine mancınıkla atılmıştır. Bir insanın bir alana, ateş olmasa dahi, mancınıkla atılması durumunda sağ kalmayacağı, şiddetle zemine çarpıp vefat edeceği açıktır. Kaldı ki uzak bir mesafeden, mancınıkla ateşe atılmasından ve oradan yürüyerek çıkmasından bahsedilmektedir. Örneğin, biri ateş ocağının içine girse ve orada biraz zaman geçirse, sonra hiçbir şey olmamış şekilde oradan çıksa, orada buna şahit olanların akıllarının ortadan kalkacağı açıktır. Böyle bir olayın gerçekleşmesi tüm insanların istisnasız iman etmesine sebep olacak şekilde imtihan ortamı ortadan kaldıracaktır. Bu ise Allah'ın dünya için takdir ettiği imtihana uygun değildir. Dolayısıyla Kur'an'da Hazreti İbrahim'in ateşe atılması olarak ifade edilen olay, fiziki olarak ateşe atılma değil, çok zorlu, eziyetli ve şiddetli bir cezaevi ortamında tutuklu kalmasıdır. Saffat suresinin 97 ile 98. ayetlerinde bildirilen "Bir bina yapın ve ateşe atın" ifadesi de Hazreti İbrahim'in konulacağı cezaevinin inşası ve cezaevinin zorlu koşullarının içine kapatılmasıdır. Aşağıda bu gerçek yani. Ayetlerde Hazreti İbrahim'in tutuklandığının haber verilmiş olması, ateşin fiziki ateş olmadığının delilleri, cehim ifadesinin cehennem gibi zorlukları olan cezaevi anlamına geldiğinin delilleri ortaya konulmuştur. 3.1. Hazreti İbrahim'in tutuklandığını anlatan ayetler. Kur'an'ı baştan sona tefsir eden ilk alim olan Mekatil bin Süleyman'ın tefsirinde Bakara suresinin 258. ayetinin açıklamasında şöyle denilmektedir. İbrahim, putları kırınca Nemrud onu, İbrahim'i hapse attı. Tefsir, Mekatil bin Süleyman, cilt 1, sayfa 139. Ünlü tefsir alimi Elbegavi ise Ma'alimüt Tenzil adlı tefsirinde Bakara suresinin 258. ayetini açıklarken Mekatil'in bu görüşünü aktarır ve Hazreti İbrahim'in hapse atıldığını söyler. Bir diğer büyük tefsir alimi Es-Selebi de El-Keşf ve'l-Beyan'da aynı şekilde Mekatil'in görüşüne delil kullanarak Hazreti İbrahim'in tutuklandığını, hapse atıldığını anlatır. Sahabeden sonra gelen nesil olan tabi'in ve onlardan sonra gelen nesil olan tebeut tabi'inden ders almış olan büyük alim, İbn-i Sad'a dayandırılan bir rivayette de Hazreti İbrahim'in tutuklandığı anlatılır. Bu rivayet, İbn-i Sad'ın Et-Tabakat-ül-Kübra adlı eserinin cilt 1 biyografi bölümü, Rahman'ın dostu İbrahim'in anılması başlığı altında geçer. Hazreti İbrahim'in kavmine dinlerinde muhalefet edip, onları hidayete çağırması bülüğa erdikten hemen sonradır. Bu haber Nemrud'a ulaşınca onu, İbrahim'i hapse atar. Hazreti İbrahim'in mancınıkla ateşe atılması gibi bir şey söz konusu değildir. Tarihi kalıntılar, arkeolojik çalışmalar ve dini kaynaklarda yer alan bilgiler, tam da ayette haber verildiği gibi, Hazreti İbrahim'in masum olduğuna dair deliller açık olmasına rağmen tutuklandığını, Van Kalesi çevresinde 10 yıl tutuklu kaldığını göstermektedir. 3.2. Hazreti İbrahim ateşe değil, cehim olarak bildirilen cezaevine atılmıştır. Cehim kelimesi, Kur'an'da cehennem azabını anlatırken kullanılan temel ifadelerden biridir. 26 farklı ayette, 25 farklı surede geçer, klasik müfessirler tefsirlerinde. Cehennemi bir hapsedilme yeri şeklinde yorumlamışlardır. 14. yüzyılda yaşamış Arap tefsir, hadis ve fıkıh bilgini, İbn-i Teymiye'nin en güvendiğini söylediği talebelerinden biri olan İbn Kayyim el-Cevziye, Tarikul Hicreteyn adlı eserinde cehennemi cezaevine benzetir. Cehennem, hapsin yurdudur. Cennet, özgürlüğün yurdudur. Nitekim cehennem için Kur'an'da kullanılan siccin kelimesinin anlamlarından biri de hapishane, derin çukurdur. Fahreddin Er-Razi de Mefatihul Gayb adlı eserinde şöyle der. Cehennem, günahkar ruhlar için bir hapistir. Mefatihul Gayb, cilt 31, sayfa 162, Darül Fikir baskısı. Cehennemi anlatan ayetlerde verilen detaylarda cehennemin sonsuz bir hapishane hayatı olduğunu ortaya koymaktadır. Cehennem inkar edenleri her yerden kuşatmıştır. İsra suresi 8, yani dört bir yanı çevrili, içinden çıkış olmayan bir hapishanedir. Cehennemde zincirler, prangalar ve kelepçeler vardır. Müzemmil suresi 12. Bu hapishanenin her biri bir gruba ayrılmış olmak üzere 7 kapısı vardır. Hicr suresi 44. Bu hapishanenin gardiyanları çok sert olan meleklerdir. Tahrim suresi 6. Müddessir suresi 30 ile 31. Bu hapishanede tıpkı dünya hapishanelerinde olduğu gibi mahkumların durumlarına göre farklı odalar ve bölümler vardır. Nisa suresi 145. Üzerlerine ise kapıları kilitlenmiştir. Beled suresi 20. İnşirah suresi 8. Nasıl ki dünyadaki cezaevinde mahkumlar birbirleriyle ve gardiyanlarla konuşabiliyorsa, cehennem hapishanesinin mahkumları da zaman zaman birbirleriyle konuşmakta, cehennem gardiyanlarına seslenip istekte bulunmaktadırlar. Dünya hapishanelerinde mahkumların haklı ve kanuna uygun talepleri yerine getirilirken, cehennem hapishanesinin mahkumlarının hiçbir talebi ebediyete kadar yerine getirilmez. Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nur'un birçok yerinde cehennemin hapishane olduğunu söyler. Cehennem ise hayrı mahz olan, mutlak hayır, sırf iyilikten oluşan, daire-i vücudun, varlık aleminin, Hakim-i Zülcelal'inin hakimane ve adilane, sonsuz büyük, her şeye hakim ve adil olan Allah'ın bir hapishane vazifesi gören dehşetli ve celalli, haşmetli bir mevcut ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber başka pek çok vazifeleri var. Asa-i Musa. 3.3 Saffat suresinin 97. ayetinde Hazreti İbrahim için yapıldığı bildirilen bina cezaevidir. Onun için bir bina hazırlayın, sonra da onu cehime atın dediler. Saffat suresi 97. Bu ayet bazı müfessirler tarafından Hazreti İbrahim için hazırlanan binanın bir kule ve mancınık olduğu, atıldığı yerin ise ateş olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Oysa dikkat edilirse ayette bir bina inşa edilip hazırlanmasından bahsedilmektedir. Bu bina cezaevi binasıdır. Bunyanen kelimesi inşa edilmiş yapı, bina, duvar, kale anlamları taşımaktadır. Kale gibi yüksek duvarları olan cezaevi binası kastedilmektedir. Nitekim tarihi kaynaklar ve arkeolojik çalışmalardan da görüldüğü üzere Hazreti İbrahim'in Van'da tutulduğu zindan yüksek kale duvarlarının olduğu yerdedir. Ayette kullanılan cehim kelimesiyle de müteşabih olarak Hazreti İbrahim'in cehennem gibi zorlu koşullara sahip olan cezaevine atılması anlatılmaktadır. Enbiya suresinin 68. ayetinde de Hazreti İbrahim'in ateşe değil hapishaneye atılması anlatılır. Dediler ki, eğer yapabilirseniz onu yakın, harikuhu yani cezalandırın, yok edin, izini silin, mahvedin, ilahlarınızın intikamını alın. Enbiya suresi 68. Ayette geçen ifade de, Hazreti İbrahim'i cezalandırın, ortadan kaldırın, toplumdan silin, ibret olsun anlamları taşımaktadır. Bu da ateşe atılmak şeklinde değil, insanlarla iletişimini kesip zindana atmak, zindanda yıllar boyunca tutup unutulmasını sağlamak, yaptığı tebliği durdurarak etkisiz hale getirmek manasındadır. Fahreddin Errazi'nin Mefatihul Gaib, Tefsirül Kebir adlı eserinde bu ayette geçen yakın emrini, onu tamamen yok edin, hatırasını bile silin şeklinde yorumlar. 3.4 Hazreti İbrahim'e de düşman hukuku uygulanmıştır. Önceki dilekçelerimizde de izah ettiğimiz üzere, Kur'an'da ve Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in devrenin batıl inanışlarından yüz çevirmesi ve Allah'a samimi imanı nedeniyle devrin zorba hükümdarının ve önde gelenlerin hedefi olduğu anlatılır. Bu sebeple yargılanmış, tüm deliller masumiyetini gösterdiği halde tutuklanmış ve kendisine karşı düşman hukuku uygulanmıştır. Düşman hukukunun temeli, kişiye işlediği iddia edilen herhangi bir suç nedeniyle değil, derin devlet yapısının dayattığı gibi düşünmediği, inanmadığı ve yaşamadığı için düşman ilan etmek üzerine kuruludur. Sorgulama ve yargılama görünürde vardır ama bir formaliteden ibarettir. Karar baştan verilmiştir. Düşmanlaştırılan kişiyi hiçbir kanuni haktan yararlanamayacak hale getirme, kendi ideolojisine ve inancına tehdit olarak gördüğü için de amansızca yok etme duygusu hakimdir. Toplumda düşman ilan edilen kişiye karşı öfke ve kin besleyecek şekilde yalan haberlerle yönlendirilir, o kişiye karşı bilenir. Düşman hukukunda derin devlet, kendi gayrimeşru düzeninin korunması için hukuk dışı tedbir ve uygulamaları adeta meşrulaştırır. Örneğin Hazreti İbrahim kıssasında Hazreti İbrahim'in putları kırmış olması her ne kadar bir suç olmasa da kanunlara göre sadece mala zarar gibi sıradan bir eylemdir. Ama düşman hukuku uygulayan derin devlet için mesele Hazreti İbrahim'in işlediği iddia edilen suç değildir. Önemli olan Hazreti İbrahim'in samimi imanının, dürüstlüğünün ve vicdanının kendi batıl ve adaletsiz sistemleri için tehlike unsuru olduğunu görmeleridir. Kur'an'da şöyle bildirilir. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Dediler ki, Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hayır, dedi. Bu yapmıştır, bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa siz onlara soru verin. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki zalim olanlar biziz dediler. Sonra yine tepeleri üstüne ters döndüler. Andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin. Dedi ki, o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh, size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Enbiya suresi 59 ile 68. Dönemin derin devleti Hazreti İbrahim'i kendileri gibi putlara tapmadığı için bizden değil düşman diye tanıtmış, formalite olarak göstermelik bir yargılama yapmış, yargılama sırasında masum olduğu ve doğru söylediği anlaşıldığı halde dönemin bencil, zalim ve adaletsiz düzenine karşı bir tehlike olduğu düşünülerek adil yargılamaya dair her türlü hak ve hukuk yok sayılarak düşman hukuku uygulanmış ve zindana atılmıştır. Bugün müvekkil Adnan Oktar'a da düşman hukuku uygulanmış ve benzer bir yöntem ve sözde gerekçeyle 360 defa müebbet anlamına gelen 8.658 yıllık cezaya çarptırılmıştır. Derin devletin öfkesini ve kinini bu dahi yatıştırmamış. Yeni sorgulamalar, yargılamalar, haksız uygulamalarla müvekkile düşman hukuku uygulamaları devam ettirilmiştir. 3.5. Deccal'in cehennemi de cezaevidir ama Mehdi için cennet hükmündedir. Hadislerde Deccal'in yanında cenneti ve cehennemi olduğu haber verilir. Deccal'in cehennemi cezaevidir. Deccal'in cehenneminin cennet cennetinin ise cehennem hükmünde olduğu da hadislerde bildirilir. Şüphesiz beraberinde bir cennet ve bir cehennem diye isimlendirdiği iki ırmak bulunması da onun fitnesidir. Aslında cehennemi bir cennet olup cenneti de bir cehennemdir. İbni Ebi Şeybe, Musannef, Fiten 2.5, 8/5912 İbni Mace, 4075, 4076, Tirmizi, Fiten 2.59, numara 2240, 4/510. Ben de Deccal'in yanında ne bulunduğunu iyi bilirim. Onun beraberinde iki nehir vardır. Biri beyaz su gibi görünür, diğeri yanan ateş gibi. Bir kimse Deccal'e yetişirse, ateş şeklinde gördüğü nehre gelip gözünü yumsun. Sonra başını eğerek ondan içsin. Çünkü o soğuk sudur, buyurmuştur. Müslim, Fiten 109. Dikkat edilirse, hadislerde Deccal'in yanında yanan ateş gibi bir ırmak olduğu bildirilmekte, bazı hadislerde bu cehennem olarak geçmektedir. Cehennemle müteşabih olarak bildirilen cezaevidir. Aşağıdaki hadiste ise tıpkı Hazreti İbrahim hakkında olduğu gibi denilerek, nasıl ki Hazreti İbrahim kendi döneminde cehime yani cezaevine atılmışsa ve cezaevi onun için selamet, bolluk, refah ve güzellik olduysa, Hazreti Mehdi de Deccal tarafından etkisiz hale getirilebilmek için Deccal'in cehennemine yani cezaevine atılacak, ancak burası da Mehdi için cennet gibi hayırlarla ve güzelliklerle dolu olacaktır. Deccal'e taraftar olarak kendilerinin bolluk ve refah içinde adeta cennet gibi yaşayacaklarını sananlar da kendilerini cehennem içinde bulacaklardır. Hazreti İbrahim devrinin zorba hükümdarının cehimi de Hazreti Mehdi devrinde Deccal'in cehennemi de cezaevidir. Onun Deccal'in fitnelerinden birisi de yanında cennet ve cehennemin bulunuşu olacaktır. Onun cenneti cehennem, cehennemi ise cennettir. Her kim onun cehennemiyle karşı karşıya kalırsa Kehf suresinin başlarını okusun. O cehennem ona soğuk ve selamet bir hale inkılap eder. Tıpkı İbrahim aleyhisselam hakkında olduğu gibi. Kıyamet alametleri Muhammed bin Resul el Hüseyin'i el Berzinci sayfa 226. Onun Deccal'in yanında ekmekten bir dağ vardır. Ona Deccal'e uymayanlar meşakkat içerisinde olacaklardır. Yanında bir de iki nehir bulunacaktır. Bunların birisine cennet, diğerine de cehennem adını koyacaktır. Kendisine tabi olanları cennete, olmayanları ise cehenneme koyacaktır. Fakat bir de ne görsünler? Cennete girenler yerlerinin cehennem olduğunu görecekler. Kıyamet alametleri Muhammed bin Resul el Hüseyin'i el Berzenci sayfa 214. 3.6. Mehdi'nin Deccal tarafından cezaevine atılacağı hadislerde çok detaylı anlatılır. Mümin şahıs, Mehdi, Deccal'i görünce, ''Ey insanlar, Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur.'' der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından onu alın da yaralayın der. Artık o zatın, Mehdi'nin sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Deccal o mümin kulu kesmek için yakalar fakat bu sırada onun boynu ile köprücük kemiği arası Allah tarafından bir bakır levha haline getirilir de artık Deccal onu kesmeye hiçbir yol bulamaz. Bu sefer Deccal onu iki elinden ve iki ayağından yakalar da fırlatır atar. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, sayfa 40. Görüldüğü üzere hadiste Mehdi'nin. İki elinden yakalanacağı yani kelepçeleneceği, bir tutuklanmasında ayağından zincirleneceği, bu dönemde boynuna bakır bir levha, yani kimliğini belli eden bir künye asılacağı, sırtının ve karnının döve döve genişleyeceği, yani tutuklandığı dönemlerde maruz kaldığı iftiralar, karalamalar, zorluklar ve hukuksuzlukların daha çok sevilmesine vesile olacağı, netice olarak da Deccal'in cehennemi olan cezaevinin Mehdi için bir cennet bahçesi haline geleceği haber verilmiştir. Diğer başka hadislerde de Hazreti Mehdi ve talebelerinin tutuklanacağı anlatılmıştır. Hadislerde Mehdi'nin iki defa zindan gaybeti olacağı, ikinci zindan gaybetinin daha uzun süreceği, hatta bu dönemde bazı insanların Mehdi'nin çıkışından umut keseceği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem in haber verdiği bilgilerdendir. Bizim kaimimiz Hazreti Mehdi ile Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyyub ve Muhammed sallallahu aleyhi ve âli peygamberlerin her biri ile bir benzerliği vardır. Hazreti Nuh aleyhisselam ile uzun ömürlü olmasında Hazreti İbrahim aleyhisselam ile doğumunun gizli olması ve halktan uzak durmasında. Hazreti Musa aleyhisselam ile korku hali, Mehdi'ye yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla, öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alınma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla ve gaybette yaşamasında, tutuklanmasında, Kemaluddin, sayfa 322, 31. babın 3. hadisi, Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır'ın şöyle buyurduğunu duydum. Bu gaybetin, Hazreti Mehdi'nin sahibinde dört peygamberin sünneti vardır. Dedim ki, Hazreti Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki, zindan ve gaybet. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 190. Ali Muhammed'in kaiminin, Mehdi'nin iki gaybeti, hapis dönemi vardır. Birisi diğerinden daha uzundur. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 199. Bu kıyamın sahibinin, Hazreti Mehdi'nin iki gaybeti, hapse atılması vardır. Bir gaybeti, hapiste kaldığı dönem, o kadar uzayacak ki şöyle diyecekler, öldü. Bazıları diyecek ki, öldürüldü. Bazıları diyecek ki, gitti. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 198. Mehdi ve Mansur, Mehdi'nin yardımcısı. Süfyani Deccal'den kaçar, Ali Muhammed'in, Beni Haşim'in, en küçüğü de, en büyüğü de gözaltına alınır, hapsedilmeyen kimse kalmaz ve Süfyani Deccal'in ordusu iki adamın, Mehdi ve Mansur'un peşine düşer. İlzam-ı Nasip, cilt 2, sayfa 97, Biharul Envar, cilt 52, sayfa 223, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, benim evimden en hayırlı annenin, Hazreti Fatıma'nın, güzel ağızlı oğlu, torunum Mehdi, Allah fitne sahibi Süfyaniye ve soyuna lanet etsin. Onlara, Mehdi ve talebelerine yıllarca, aylarca, günlerce işkence ve eziyet eder ve onlara sabır kadehinden içirilir. Ve Mehdi reddedilmiş, sürgün edilmiş, uzaklaştırılmış ve gaybet sahibidir, tutukludur. Derler ki Mehdi öldü ya da helak oldu. Hangi zindana gitti? El-Kafi, Şeyh Kuleyni, cilt 1, sayfa 323, Ali bin Cafer'in meseli, İmam Cafer-i Sadık'ın oğlu, sayfa 332, Müsnedül, İmam Rıza, Şeyh Azizullah Attar, cilt 1, sayfa 211. O halde Müslümanlardan kim Mehdi'ye erişirse ona iman etsin. Dedim ki, Mehdi'nin vasfı nedir? Dedi ki, Mehdi'nin vasfı tamamen din üzere çıkmasıdır. İsa Mesih, Mehdi ile birlikte çıkar, ona destek verir ve ona sahip çıkar. Mefsura sıfatına gelince Mehdi, Allah'ın kulları içinde, kulların efendisi olandır. Mesmua sıfatına gelince Mehdi, önceye ve sonraya ait ilmin, bütün ilimlerin varisidir. Dumuh sıfatına gelince Mehdi, Allah'tan gelen doğru sözü konuşandır. Moşiyu, Tevrat'taki şekliyle Moşiyah, sıfatına gelince Mehdi, Allah'ın kulları içinde zalimlerin zindanına atılanların en hayırlısıdır. Hazar sıfatına gelince Mehdi, hakkı yenmiş, yasaklı, yurdundan sürülmüş olandır. Allah'ın emriyle, onun ilmi dahilinde gaib olandır ve onun hükmüyle kaim olandır. Biharul Envar, cilt 36, sayfa 223 ile 224, İlzam-ı Nasip, cilt 1, sayfa 125. Hazreti Mehdi'nin çıkışı öncesinde hapiste tutsak olacağı, Musevi kaynaklarda da bildirilmiştir. Mehdi, Moşiyah, görevine başlayıncaya kadar zindanda tutsak olarak yaşayacaktır. Rivka Ulmer, A Bilingual Edition of Pesikta Rabbati, Walter de Gruyter, Berlin 2017, cilt 2, 34-2. Ben Rab'in gönderdiği Mehdi'yim, Moşiyah ve burası Büyük Roma, şimdiki Türkiye toprakları ve ahir zaman gelip çatana kadar burada zindanda tutsak halde kalacağım. El-Yassif, Hazan Zerubbabel, sayfa 428. Mehdi, Moşiyah, geldiğinde kentin bütün idarecileri ve emniyet güçleri üzerine çullanacak, onu aşağılayacak, ona işkence yapacaklar. Onu hor ve güçsüz görecekler ve hapse atacaklar. Kinas Haşem Tsevakos 2, Haham Aryeh Kaplan, Rab Nachman's Wisdom, Breslov Research Institute, 1973, 3.7. Deccal'in Hazreti Mehdi'yi kılıçla ikiyi bölmesi de müteşabih bir anlatımdır. Bediüzzaman Hazretleri ahir zaman hadislerinin müteşabih anlatımları üzerinde özellikle durmuş, bu hadislerin ancak ilimde derinleşmiş ve samimi müminler tarafından tevil edilebileceğini, yani en isabetli şekilde açıklanıp yorumlanabileceğini söylemiştir. Ahir zamanda vukua gelecek hadisata, meydana gelecek olaylara dair hadislerin bir kısmı, müteşabihatı Kur'aniye gibi derin manaları var. Muhkemat, kesin hükümler gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde tevil ederler. Onun tevilini Allah'tan başkası bilemez. İlimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar ise sırrıyla vukuundan sonra tevilleri, yorumları ve manası anlaşılır ve murat, amacın ne olduğu bilinir ki. İlimde rasih olanlar, biz buna inandık, hepsi Rabbimizin katından indirilmiştir deyip o gizli hakikatleri izhar ederler. Mektubat 513. Ancak Bediüzzaman'ın dikkat çektiği önemli bir husus daha vardır. Yüzeysel düşünenler, derinlik ve feraset sahibi olmayanlar ve samimiyetten uzak olanlar, ahir zaman hadislerinin müteşabih anlatımını kavrayamazlar. Bu kişilerin bir kısmı kendi akıllarını cahilce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve haşa Allah'tan daha üstün gören bir kibre de sahip olduklarından hadisleri tamamen inkar yoluna giderler. Hikmet sahibi olmadıklarından hadisleri ve gerçekleşen alametleri anlayamazlar. Hikmet sahibi olmamayı kabullenemediklerinden kibirlerine yenilip hadisleri inkar ederler. Üstad bu durumu şöyle açıklar. Kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatından ve bazı amalin faziletli işler ve sevaplarından bahseden ehadisi, şerife güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim, onların bir kısmına zayıf veya mevzu demişler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi, benlik duygusu kibri kuvvetli, bir kısımda inkara kadar gitmişler. Sözler, 24. Söz, sayfa 456. Bediüzzaman Hazretlerinin Mehdi ve Deccaliyet gibi ahir zamanın en önemli konularının müteşabih olarak anlatılmasının hikmetini açıkladığı bir diğer sözü ise şöyledir. Din bir imtihandır, bir tecrübedir. Ervahı âliyeyi ervahı safil eden, yüksek ruhları alçak ruhlardan tefrik eder, ayırt eder. Öyleyse ileride herkese gözle görülecek vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki ne bütün meçhul kalsın ne de bedihi açık olup herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın. Akla kapı açacak, ihtiyarı, iradeyi elinden almayacak. Zira eğer tamamen bedahet, açıklık derecesinde bir alameti kıyamet görülse, herkes tasdike mustar, mecbur olsa, o vakit kömür gibi bir istidat, meziyet, elmas gibi bir istidatla beraber kalır. Sırrı teklif, sorumluluk ve imtihan sırrı ve neticeyi imtihan, imtihan sonucu zayi olur, kaybolur. İşte bunun için Mehdi ve Süfyan meseleleri gibi çok meselelerde çok ihtilafı olmuş. Sözler 24. Söz, sayfa 457. Üstadın açıkladığı şekilde müteşabih olarak anlatılan ahir zaman hadislerinden biri de Deccal'in Mehdi'yi kılıçla ikiye bölmesi konusudur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayeti. Deccal çıkar ve müminlerden birisi ona doğru yönelir. Onu Deccal'in silahlı adamları karşılar ve derler ki, ''Nereye gidiyorsun?'' der ki, ''Şu ortaya çıkan adama gidiyorum. Deccal'in adamları derler ki, demek Rabbimize iman etmiyorsun ha. Bunun üzerine derler ki onu öldürün, lançpus. Deccal, onu, Mehdi'yi kılıçla vurup iki parça halinde keser, sonra parçaladığı genci çağırır. O da hemen yüzü parıldayarak ve güler halde ona yönelir, gelir. Müslim, Fiten, 110. Bir insanın kılıçla ikiye kesildikten sonra gülerek gelmesi fiziken gerçekleşmiş bir olay olsa, aklın iradesi ortadan kalkacağından, burada bilinen anlamda bir insanın ikiye kesilmesinin anlatılmadığı açıktır. Hiçbir olay imtihan ortamının kalkacağı şekilde olmaz. Üstadın da belirttiği gibi, din yüksek ruhlarla zayıf ruhları ayırt ettiğinden, imtihanın sırrı gereği, ahir zamanın olayları herkesin açıkça anlayacağı ve mecburen tasdik edeceği şekilde gerçekleşmez. Hadislerin anlatımı da bu sebeple açık üslupla değil, üstü kapalı müteşabih anlatımlıdır. Bu hadiste de Mehdi'nin Deccal tarafından kılıçla ikiye kesilmesi, Mehdi'nin cezaevine konularak sevdiklerinden ve yakınlarından ayrılması, çok çeşitli zorluklara ve çilelere maruz kalması, tüm bunlara rağmen kendisine yapılan eziyetlerden zerre etkilenmeyerek, eskisinden kat kat fazla güç, sağlık, derinlik, zindelik, gençlik kazanarak Deccaliyet'in karşısına çıkmasını anlatmaktadır. Bu, Deccal'in kaderde Mehdiyet karşısında yenilmiş olarak yaratıldığının delillerinden biridir. Deccal'in kendince Mehdi'yi etkisiz hale getirmek, yalnızlaştırmak, zarar vermek, yok etmek için yaptığı her atak, Mehdiyet'in güçlenmesi, gelişmesi ve adım adım İslam ahlakının hakim olmasıyla neticelenecektir. Mehdi'nin Deccaliyet'in tüm kumpazlarına, zalimliklerine ve eziyetlerine karşın Allah'a gönülden bağlılığı ve sadakati, imani şevki ve heyecanı, Allah yolundaki coşkusu, Allah'ın güzel ahlakının ve dinin dünyaya hakim olması için azmi, Deccal'in ataklarıyla pekişecek, güçlenecek ve başarıyla neticelenecektir. Bu gerçeği haber veren diğer bazı hadisler şu şekildedir. Bunun üzerine Deccal, onu, Mehdi'yi türlü işkencelere tabi tutacak. Fakat bu zat, Mehdi, imanında ısrar edecek. Deccal ne yaparsa yapsın o, Mehdi. İmanından en ufak bir fedakarlıkta bulunmayacak. Her defasında, şimdi Deccal olduğunu daha iyi anladım, diyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte bu zat, Mehdi, derece bakımından bana en yakın olan ve şehadet bakımından Allah nezdinde en yüksek dereceyi ihraz eden, kazanan kişidir. Kıyamet alametleri, Muhammed bin Resul el Hüseyin'i el Berzenci, sayfa 227. Deccal ve taraftarlarının hiçbir silahı, hiçbir kılıç darbesi, hiçbir bıçak darbesi, atacakları hiçbir taş ona, Mehdi'ye, etki etmez. Ancak geri teper. Hiçbir şekilde ona zarar veremezler. Sonra Deccal taraftarlarına der ki, onu ateşime atın. Allah o ateş dağını, o zat, Mehdi için bir cennete, yeşil bahçeye çevirir. Kıyamet alametleri, Muhammed bin Resul el Hüseyin'i el Berzenci, sayfa 227. Hadiste anlatılan, Deccal'in ateşime atın diyerek Mehdi'nin atılmasını istediği yer cezaevidir. Mehdi de tıpkı Hazreti İbrahim'in tutuklanarak cehime, yani cezaevine atılması gibi, fiziki anlamda bir ateş dağına değil cezaevine atılmıştır. Fiilen ateşin içine atılmış olsa Deccal'e karşı mücadelesinin devam etmesi mümkün değildir. Fiilen ateşin içinden yanmadan ve hiçbir zarar görmeden çıksa, bu durumda hemen herkesin o anda iman etmesi gerekecektir. O zaman da imtihanın sırrı ve hikmeti ortadan kalkacaktır. Deccal ve taraftarlarının Mehdi'ye hiçbir zarar vermeyecek olan silahları, kılıçları, bıçakları da Mehdi'ye karşı kurulacak kumpasların, yapılan saldırıların, atılan iftiraların ve karalamaların, uygulanan hukuksuzlukların büyüklüğünü ifade etmektedir. Allah'ın Mehdi için cennete çevirdiği ateş dağı cezaevidir. Allah müteşabih, anlatımlarla ahir zamanın sırlarını muhafaza eder. Allah'ın ahir zamanın sırlarını herkese açık olacak şekilde yaratmaması, Mehdiyetin ve kutlu hizmetinin korunması için yarattığı özel bir nimettir. Böylece Allah Mehdi'ye haset, öfke ve kıskançlık dolu saldırgan ve hastalıklı ruha sahip olan kişilerin şerrinden muhafaza etmektedir. Örneğin hadislerde Mehdi'nin çarşılarda, pazarlarda dolaştığı ama insanlar tarafından fark edilemediği haber verilmiştir. Bu da Allah'ın Mehdi'ye yönelik bir korumasıdır. Amr bin Sad, Emirül Müminin Ali bin Ebi Talib aleyhisselamdan nakleder, Ali'nin Rabbine andolsun ki Hüccet Mehdi ayakta olacak, dünyanın yollarında yürüyecek, evlere ve saraylara girecek, bu yerin doğusunda ve batısında gezecek, sözleri duyulacak, cemaate selam verecek, görecek ama vaat edilen zamana ve gökten şu ses gelene kadar bilinmeyecek. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 167. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ortaya çıkışından önceki dönemde Mehdi'nin insanlar arasında sıklıkla görüleceğini, İnsanların onu evlerinde otururken, sokaklarda dolaşırken göreceklerini, televizyonlardan, internetten sesini duyup görüntülerini izleyeceklerini, ismini duyacaklarını, ancak buna rağmen onun Mehdi olduğunu tanıyıp anlamayacaklarını bildirmiştir. Mehdi'nin insanlar arasında tanınan, bilinen, oldukça göz önünde olan, namı ve şöhreti herkes tarafından bilinen ancak vakti gelinceye kadar Mehdi vasfıyla tanınmayacak olması, Allah'ın ahir zamanın sırlarını herkese açmayarak Mehdiyeti koruduğunun göstergelerinden biridir. Mehdi'nin insanlar arasında yaşamını devam ettirirken tanınıp bilinmemesi, görür görmez herkes tarafından anlaşılmaması, Allah'ın peygamberler içinde belirlediği kaderin bir benzeridir. Örneğin Hazreti Yusuf kuyuda bulunup çıkarıldığında sıradan bir genç sanılmış, köle pazarına götürülmüş değeri ve kıymeti anlaşılmamıştır. Allah'ın onun güzelliğini, hayrını ve derinliğini kaderde takdir edilmiş olan görevlerini yerine getirmesi için önce insanların büyük çoğunluğundan gizlemiştir. Peygamberler dini tebliğ etmeye başladığında müşriklerin ve inkarcıların "bu da bizim gibi bir beşer" diyerek anlattıklarını dinlemedikleri, o mübarek insanı sıradan bir insan sandıkları ayetlerde haber verilmiştir. Bu peygamberlerden biri Hazreti Nuh'tur. Bunun üzerine kavminden inkara sapmış önde gelenler dediler ki, "bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah öne sürdüklerini dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz." Mü'minun Suresi 24. Ayette haber verildiği üzere, insanlar peygamberleri kabul etmek için mutlaka mucize talep etmektedir. Yanında meleklerin olması talebi de bu mucizelerden biridir. Aynı mucize bazı kimseler tarafından Mehdi'den beklenmektedir. Hadislerde Mehdi'nin yanında melekler olacağı, meleklerin ona yardım edeceği ve "Mehdi bu kişidir" diye seslenecekleri anlatılmıştır. Ancak bu, yani Hazreti Mehdi'nin yanında bulunacak olan meleklerin görünmesi, ancak manevi alemde gerçekleşen ve dolayısıyla sadece meleklerin görebileceği bir olaydır. Aksi durumda melekler herkes tarafından alenen görülse ve melekler her insan tarafından anlaşılacak ve duyulacak şekilde "bu kişi Mehdi" dese, o zaman istisnasız herkesin kabul etmeye mecbur olacağı bir durum oluşacağı, bunun da aklın iradesini ve imtihan ortamını kaldıracağı açıktır. Melekler insanlara görünmeyeceklerdir. Melekler Hazreti Mehdi'ye görünmeden yardım edecekler, insanların kalbine Allah'ın dilemesiyle "bu kişi Hazreti Mehdi'dir" diye ilham edeceklerdir. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ahir zamanın büyük Mehdi'sinin deccaliyet sisteminin baskılarına, işkence ve eziyetlerine maruz kalacağından, hapsedileceğinden, öldürülme tehlikesi içinde yaşayacağından, ellerinden ve ayaklarından zincire vurulacağından, boynuna bakır levha asılarak acı ve zorluk içinde bırakılacağından, tecrit edileceğinden bahsetmektedir. Eğer Hazreti Mehdi, kimi şahısların iddia ettiği gibi başında görünür şekilde melekler olan, silahın, tankın, topun etki etmediği olağanüstü bir varlık olmuş olsaydı, nasıl hapse atılabilir, nasıl zulüm ve baskı görür, zorluk içinde yaşardı? Hiçbir silahın, bombanın etki etmediği bir kişiye kim yaklaşabilir, kim bu kişiyi hapsedebilir ya da zulüm yapabilirdi? Bilindiği üzere hadislerde haber verilen bilgilerden biri de Mehdi'nin kendi Mehdiliğini bilmeyecek olması, hatta zorla insanların ısrarı üzerine Mehdiliği kabul edecek olmasıdır. Bediüzzaman Hazretleri bu konuyu şöyle izah etmiştir. Şimdi Mehdi gibi eşhasın, ahir zaman şahıslarının hakkındaki rivayatın ihtilafatı, rivayetlerin ihtilaflı olması ve sırrı şudur ki, ehadisi tefsir edenler, yorumlayanlar, metni ehadisi, hadisin metnini, tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler, yorumlarına ve açıklamalarına birebir almışlar. Mesela merkezi saltanat o vakit, o dönemde saltanat merkezi. Şam'da veya Medine'de olduğundan Vukuat-ı Mehdiye veya Süfyaniye'yi, Mehdiyet ve Süfyaniyet'le ilgili olayları, merkezi saltanat civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. O dönem saltanat merkezi olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde olduğunu düşünerek yorumlamışlardır. Öyle tefsir etmişler ki, o eşhası harika, harika bir şahıs olan Mehdi ve İsa ve Deccal gibi diğer ahir zaman şahısları. Çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. Halbuki demiştik, bu dünya tecrübe, imtihan meydanıdır. Akla kapı açılır fakat ihtiyarı, iradesi elinden alınmaz. Öyleyse o eşhas, Mehdi, hatta o müthiş Deccal dahi çıktığı zaman, çokları, hatta kendisi de bidayeten Deccal olduğunu bilmez. Belki nuru, imanın dikkatiyle, o eşhası ahir zaman, Mehdi ve ahir zaman şahısları tanınabilir. Sözler, sayfa 318. görüldüğü gibi Üstad, Mehdi ve hatta diğer ahir zaman şahıslarının kendilerinin dahi kendilerini bilmediklerini söylemiştir. Hadislerde ise Mehdi'nin zorla Mehdiliğini kabul edeceği şöyle haber verilir. Hazreti Mehdi Mekke'ye gidecek ve burada kendisi istemediği halde insanların zorlamalarından sonra rükun ve makam arasında biatlarını kabul edecektir. El-Kavlul Muhtasar fi Alametil Mehdi'il Muntazar sayfa 32. Bazı kişilerin dediği gibi gökten melekler insanlara görünecek şekilde bu Hazreti Mehdi'dir. Ona uyun dese, ayrıca buluttan bir el çıksa ve Hazreti Mehdi'yi göstererek ona biat edilmesini işaret etse ve milyonlarca insan bu duruma şahit olsa, imtihan ortamı ortadan kalkacağı gibi Mehdi'nin kendi Mehdiliğini bilmiyor olması gerçeğiyle de bu durum çelişir. Bütün bu açık ve kesin delillere rağmen Hazreti Mehdi yine de Mehdiliğini kabul etmezse meleklerin hiçbirinin sözüne inanmıyor anlamı çıkar. Bu da olacak bir şey değildir. Meleklerin açık ve âleni konuşmaları kendi aralarında olacaktır. Dolayısıyla birçok hikmetle ve farklı şekillerde salih kullarını koruyan Allah, Mehdi gibi ahir zamanda dünya tarihinin en şanlı, en görkemli güzelliklerine vesile olacak bir zatı da vakti gelene kadar açık etmeyerek koruyacaktır. Hadislerin müteşabih anlatımları ve ayetlerdeki müteşabih ifadeler de Mehdi'nin korunması ve faaliyetini rahatlıkla devam ettirebilmesi için Allah'ın yardımı olarak yaratılmıştır. Kur'an'ın ve hadislerin sırlarını Mehdi Müslümanlara anlatacaktır. Hadislerde Mehdi ile ilgili bildirilen önemli haberlerden biri de hadislerde ve ayetlerdeki işari manaların ve hikmetlerin Mehdi tarafından açıklanıp izah edileceğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ammar bin Yasir'e şöyle buyurmuştur. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın uzun bir gaybeti olacaktır ki bir takım insanlar bu dönemde imanlarını kaybedecek, diğer bir grubu ise imanlarını koruyacaklardır. O, Hazreti Mehdi aleyhisselam, ahir zamanda çıkıp yeryüzünü adaletle dolduracaktır. O, Hazreti Mehdi, Allah'ın kelamının tevili, yorumu, açıklaması için fikren mücadele edecek, nitekim ben Allah'ın kelamının tenzili, nazil oluşu için mücadele ettim. Ey Ammar, inni umma. O, Hazreti Mehdi, halkın bana en çok benzeyeni olacaktır. Kifayetül Eser, İlzamün Nasib, Cilt 1, sayfa 98. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır'ın şöyle buyurduğunu duydum. Buyurdu ki, Hazreti Mehdi kıyam ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in yolundan gidecektir. Yalnız o, Hazreti Mehdi, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eserlerini açıklayacaktır. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 191, İmam Sadık'tan, kaimimiz çıktığında herkes Allah'ın kitabından sebepler öne sürer. Mehdi, yorumlar yaparak Allah'ın kitabını açıklar. Gaybet-i Numani, sayfa 297. Sonuç olarak, dünyada imtihan devam ettiğinden aklın iradesi hiçbir koşulda ortadan kalkmaz. Aklın iradesinin ortadan kalktığı bir durum olsa tüm insanlar zaten kaçınılmaz olarak iman edecektir. O zaman da samimi olarak iman edenle inanmadığı halde mecbur kaldığı için iman ettiğini söyleyen, Bediüzzaman'ın ifadesiyle Ebu Bekirler ile Ebu Cehillerin arasında bir fark kalmayacaktır. Bu da Allah'ın sonsuz adaletine, şanına ve adetullah'a uygun olmayacağından böyle bir şey olması mümkün değildir. Hadislerin birçoğu tahakkuk ettiğinde anlaşılacak şekilde işari ve üstü kapalı anlatımlar içermektedir. Allah Kur'an'da da ahir zamanı müteşabih anlatımlarla detaylı olarak anlatmıştır. Hazreti İbrahim'in ateşe atılması olarak anlatılan olay da aslında tutuklanmasını, cehennem gibi zorlu şartlarda cezaevine konulmasını anlatmaktadır. Önceki dilekçelerimizde kapsamlı ve tüm detaylarıyla izah ettiğimiz üzere Hazreti İbrahim Urfa, Harran ve Erzurum çevresinde yaşamış ve Van'da tutuklanmış, 10 yıl cezaevinde kalmıştır. Kur'an'da Hazreti Musa'nın Hazreti Yusuf Un'da tutuklandığı haber verilir. Mehdi de peygamberler gibi cezaevi sünnetini yaşayacak, onlar gibi manen ve fiziken çok daha güçlenmiş olarak cezaevinden çıkacaktır. Müvekkil Adnan Oktar şevkle, heyecanla ve sevgiyle Mehdi'yi bekleyen, Mehdi'nin talebesi ve öncüsü olmaya azmetmiş bir insan olarak, Mehdiyetle ilgili önemli gördüğü konuları anlatmayı vicdani bir sorumluluk olarak görmekte ve inancının gereği olarak anlatmaktadır. Müvekkilin bu konuları anlatıyor olmasının herhangi bir şekilde Mehdilik iddia etmekle ilgisi yoktur.